Ayrım 12, Keşke Kadın Olsam, Aykut Oğut, sayfa 194. 2. Gücü vermek ve geri almak ne demektir? Hocam Deril'le çalışmaya başladıktan sonra tanıştığım çok önemli bir kavramdı bu. Başlangıçta ne demek olduğunu hiç anlamadım. Hep dinledim ama kafam karışıyordu. Sonra Esra'nın da aynı kavramı kullandığını fark ettim. Kafam iyice karışmaya başlamıştı. Şöyle anlatmaya çalışayım kafamın karışıklığını. Diyelim eve geldim. Birilerine sinirlenmişim o gün. Canımı sıkmışlar. Bıraksan gidip döveceğim karşımda duranı. Esra hemen başlardı anlatmaya. Gücünü niye karşı tarafa veriyorsun bir tanem diye. Gücümü ne vermesi yahu? Utanmasam paralayacağım serseriyi. Kim kimin gücünü nereye veriyor? Aksine kendimi süper güçlü hissediyorum bu olay karşısında. Bak kulaklarımdan gücümün dumanları bile çıkıyor. Gücü hala öfkeyle karıştırdığım için doğal olarak öfkeli olmayı, içimde fırtınalar hissetmeyi, bağırıp çağırma ihtiyacımı güç zannediyordum. Siz de öyle zannediyorsanız dönüp kitabı baştan okuyun ve gerçek gücün ne demek olduğunu anlayın. Gücünüzü başka birine vermek ne demek size bir paragrafla anlatmak için elimden geleni yapacağım. Gücünüzden vazgeçmek, içsel dünyanızı, karşınızda bulunan birinin sarsabilmesine izin vermek ve bu sarsıntıyı ancak onun değişecek davranışlarının dinginleştirebileceğine inanmaktır. Yani iç dünyanız artık sizin kontrolünüz altında değildir. Gücünüzden vazgeçtiğiniz için karşı taraf istediği gibi sizin duygusal dünyanızı parmaklayabilir. Gücünüzü geri alabilmek adına, daha iyi hissedebilmek adına olmayacak şeylerin gerçekleşebilmesini bekler durursunuz. O kadar çok kadın tanıdım ki, günün birinde sevgilisinin onu anlayacağını, birlikte olduğu evli erkeğin bir gün boşanacağını, hiç onaylamayan babasının bir gün onaylayacağını, hakaret eden kocasının bir gün çiçekle eve geleceğini, sevilmediği bir ilişkide günün birinde sevileceğini zanneden. Artık bana garip gelmiyor bile. Sadece üzülüyorum. Annemi baş tacı ettiğimi artık anlamışsınızdır. Ama üvey babamla ilişkilerinin son yıllarında kendi gücünü tamamen onun ellerine bırakmıştı ve bunun sonuçlarını hiç de hoş olmayan bir şekilde yaşıyordu. Yaz dönemlerinde güney sahillerinde devraldıkları oteli ve restoranı işletmeye giderlerdi. 93 yılında annem tek başına gitti. O zamanlar aramız biraz soğuk olduğu, daha doğrusu ben artık kendi ayaklarımın üzerinde durup kendi hayatımı yaratma derdinde olduğum için fazla dikkat etmemiştim ne olup bittiğine. Ama annem yalnız gitmişti güneye. Restoranın peçetelerine yazdığı günlüklerden alıntılar aktarmak istiyorum. Bugün içimde bir sıkıntı var. Ona, kocasına, telefon etmemeye kararlı olduğum halde gene dayanamadım ve aradım. Hadi atla Ankara'ya yanıma dön dese hemen dönecektim ama hiçbir şey söylemedi. Sezonun sonu geliyor ve ortalık bomboş. Ben de oturdum yoldan geçen insanları seyretmeye başladım. Kadınlar ilgimi çekti. Bir şekilde başları hep bir tarafa eğik dolaşıyorlar. Son yıllarda benim de aynı şekilde dolaştığımın farkına yeni varıyorum. Hayatımda başıma gelen olaylar karşısında son derece dimdik durabiliyorum ama onun, kocasının bir bakışı, bir lafı, öfkesi beni yerle bir edebiliyor. İnanın bunları üvey babamı kötülemek için yazmıyorum. Kendisinin hiçbir suçu yok. O böyle bir adam, kabul. Ama ona gücünü böylesine vererek kendisini bu hale getiren tamamen annem. Eğer ille birine sorumluluk yüklemek gerekirse bu halinden dolayı o da kendisi. Gücünü başka birine verip kendini ufak ufak kaybetmeye başlamak onu nerelere getirmiş? Bu kitapla tanıştığınız, umarım sevdiğiniz, dişil enerjinin en mükemmel temsilcilerinden biri olan kadın, bakın hayatı nasıl yaşamaya başlamış. Aynı peçete kağıtlarından devam edeceğim. Demek ki aynı haftalarda yazmış bunları. Normalde kendimi son derece yaratıcı hissederim ama ne yazık ki artık hiçbir konuda yeteneğim yok. Belki bir gün, belki bundan sonraki hayatımda. Bazen Tanrı'ya sormak istiyorum, beni niye bu kadar duygusal yarattın diye. Herhalde bir bildiği vardır benim anlamadığım. Lütfen Tanrım, bana yardımcı ol, duygularımı bir yere aktarabileyim. İşte size gücünü bir erkeğe verdiği için, kendi olmaktan vazgeçtiği için, +16 ile yola çıkıp hayatının son dönemlerinde eksi 16'ya geçmiş bir kadın. Son dönemlerinde yazdıkları size tanıdık geliyor mu? Kendinize niye bu kadar duygusalım, olmamalıyım dediğiniz hiç oldu mu? Eğer olduysa bilin ki gücünüzü bir yerlere kaptırmışsınız. Geri alın, lütfen kendiniz olun. Gücünüzü nasıl geri alacaksınız? Dünyanın en güçlü kelimesini kullanmayı öğrenerek. Hayır. Daha önceki bölümlerde size erkek arkadaşı rahatsız oluyor diye yogaya gidemeyen öğrencimden bahsetmiştim. Hatta cümlelerimin içine bir de çüş eklemiştim. Gücünü bu kadar sevgilisine verdiği için feci bir son bekliyordu onu. Bütün bu olayları anlattıktan sonra konuşma sırası bana gelmişti. Bak hayatım, koçluk şunu yap, bunu yapma gibi akıl verme işi değildir. Sana ne yapman gerektiğini söyleyemem. Sadece bir şey sormak istiyorum. İlişkinde yüzde kaç kendin olabiliyorsun? Sanırım %70-80 arası. Rezalet bir oran. Ama başka ilişkiler görüyorum çok daha kötü durumda. Ve başka ilişkiler de görüyorsun çok daha iyi durumda. Burada ne istediğin, neler yapman gerektiğini belirleyecek olan tek şey... Peki Esra ile sizin ilişkinizde yüzdeler ne durumda? Kendimiz olabilme yüzdelerimiz mi? Evet. %100. İnan bana bizim için %98 bile yeterli bir rakam değil. Hatta becerebilirsek günün birinde %110'a doğru gitmeyi bile hedefliyoruz. Peki şimdi ne yapmam lazım? Bilmiyorum. İlişki senin ilişkin. Tek bildiğim %80 kendin olabilmek bir ilişkinin kanseridir. Önemli olan burada adama ne yapacağın değil, kendine ne yapman gerektiği. Peki ya zaman içinde değişirse? Evet, değişebilir. Doğru ama şu an sen değişmemesi için elinden ne gelirse yapıyorsun. Nasıl yapıyorum? Kendin olmaktan vazgeçerek. Ona istediği şeyi, senin üzerinde hüküm sahibi olabilme hakkını vererek. Bunu yapmaya başladıysanız, durup dururken o ilişki daha iyi bir yere gitmeyecek. Garanti ediyorum. Hele hele karşınızda bulunan insan bu durumdan son derece memnunsa. 2 gün sonra kendisinden bir mesaj aldım. Seans bittikten sonra onunla konuşmaya karar verdim. Artık %100 kendim olmak istiyorum dedim. Benden ayrılmaya karar verdiğini söyledi ve gitti. Son derece üzgünüm Aykut. Bazılarınız şöyle düşünecektir eminim. Bak Aykut, senin yüzünden ayrıldılar ama... Bu düşüncenizi engellemek için hiçbir şey yapamam. Tek söyleyebileceğim mesajı okuduğumda yüzümde kocaman bir gülümseme belirdiği. Kendisine hemen cevap yazdım. Şu an üzgünsün ve bu çok doğal. Onun gitmesinin hayatın için muazzam güzel bir adım olduğunu daha sonra anlayacaksın. Merak etme. Senin adına çok sevindim. Tebrikler. Orada olup yüzünü görmek isterdim. Siz dışarıdan baktığınız için öğrencimin ilişkisi konusunda oh iyi olmuş bile diyor olabilirsiniz şu an. Düşünsenize, kendim olmak istiyorum diyorsunuz ve adam çekip gidiyor. Nasıl bir yolda gidiyor olduğunuzun daha iyi bir göstergesi olabilir mi? Gücünün sonunda geri alabilmişti. Hayır demeyi öğreniyordu. Hayır, beni kısıtlayamazsın. Hayır, benim kadınlığımı zincirleyemezsin. Hayır, sensiz ben olabilme gücümü elimden alamazsın. Hayır, ben kadınım ve kimsenin kölesi olmayacağım. Hayır, bu yaptıkların, söylediklerin kabul edilir gibi değil. Hayır, böyle geleceksen bana hiç gelme daha iyi. Hayır, beni ben olarak seveceksen sev, olmamı istediğin kadın olarak değil. Bir konuşmasında onlarca hayırı birden kullanmayı becermişti. Ertesi hafta buluştuğumuzda doğal olarak biraz üzgündü. Yaptığın konuşmayı sadece bir test gibi gör, yeter. Karşında gerçekten kim olduğunu anladın. Özlüyorsun biliyorum, ben de olsam özlerdim ve üzgünsün biliyorum, ben de olsam üzülürdüm. Muazzam bir cevap verdi bana. Aykut üzgünüm, hem de çok üzgünüm ama nasıl rahatladığımı sana anlatamam. Uzun süreden beri ilk defa yine özgür olduğumu hissettim. Eminim üzüntüm geçecek günün birinde. Haklıydı. Üzüntüsü elbette günün birinde geçecekti. Hangisinin üzüntüsü aynı şiddette sizi takip etti ki? Şimdi... Çok önemli bir yere geliyoruz. Kolayca yanlış anlayabileceğiniz bir yere doğru gidiyor olay. Siz yanlış anlamadan önce ben bir iki uyarıda bulunayım. 1. Öğrencim blöf yapmıyordu oğlana. 2. Amacı ona bir ders vermek de değildi. 3. Gözünü korkutmak, bak böyle giderse beni kaybedersin diye tehdit etmek gibi bir amacı da yoktu. Tek istediği, sevdiği insanla özgür bir şekilde yaşayabilmekti. Hafta içinde oğlan aradı. Aman bunu, kaçan kovalanır, bak işte oğlana dersini vermiş, kadın kendini biraz geri çekmeli ilişkide gibi, Mahmut Paşa pazarından sertifika almış yaşam koçu tavsiyelerini döndürmeyin. Seansa başladığımızda çok şeker bir şekilde, Aykut bak bir şey söyleyeceğim ama kızma, biz tekrar birlikte olmaya başladık dedi. Buluştuklarında oğlanın ağzından son derece önemli üç cümle çıkmıştı. 1. Çok özür dilerim. Sana karışmak tamamen benim hatamdı. 2. Bir daha sana asla karışmayacağıma söz veriyorum. 3. Değişmek için ne gerekiyorsa yapacağım. Bak gör. Niye kızayım? Eskiden ben de bu oğlan gibiydim. Şimdi dönüp ona nasıl kızayım ki? Zaten dedim ya, amacım erkek düşmanlığı yaratmak asla değil. Bu üç cümleyi duyduktan sonra aynen şunları söyledim. Harikasın. Gerçekten bravo. Arayıp aramayacağını bilemezdik. Aramayabilirdi de. Karşında bulunan insanın değişmek isteyip istemediğini kurduğu cümlelerden anlayabilirsin. Mükemmel bir özür, umut vadeden bir özür üç adımdan oluşur. Özür dilerim, hatalıydım, tekrar olmayacak, değişeceğim. İşte şimdi mutlu, huzurlu, keyifli olabilecek bir ilişkinin ilk adımlarını attınız. Tebrik ediyorum ikinizi birden. Bundan sonra yalnız esas iş sana düşüyor, haberin olsun. Nasıl yani? İşte erkeğin eğitilmesi burada başlıyor. Daha her şey çok yeni. Sence sana bir daha karışmaya kalkacak mı? Yok, bence karışmaz artık. O sana öyle geliyor. Elbette karışmaya çalışacak. Yılların alışkanlığı, öğretilmişlikleri var ve en önemlisi karışmamak için farkındalığının gelişmesi gerekiyor. Bu da zaman ve emek gerektiren bir dönem olacak. O tekrar tekrar deneyecek. Artık bir gün denemesine ihtiyacı kalmayana kadar. O deneyecek fakat siz izin vermeyeceksiniz. Tanımlamam hoşunuza gitmeyebilir ama küçük bir köpek yavrusuna tuvalet eğitimi yaptırır gibi sabırla, özenle, gücünüzü bize vermeden eğitime devam edeceksiniz. Günün birinde tuvaletimize ve değil dışarı yaptığımızdan emin olana kadar. 3. Bir ilişkide olması gereken en önemli 3 maddeden biri. Kadın olmanın kolay olduğunu söylemedim sizlere. Kitabın ilk kısımlarında iş size düşüyor derken şaka yapmadığımı veya abartmadığımı artık anlamışsınızdır. Hocamız Daryl'ın çok güzel bir üçlemesi vardır ilişkilerle ilgili. Sağlıklı, huzurlu bir ilişkinin 3 adımı. 1. Sevgi, 2. Saygı, 3. Yüzleşme. Sevgiyi zaten biliyorsunuz, olmazsa olmaz. Yani umarım biliyorsunuzdur. Yüzleşme maddesinin ne demek olduğunu da anlamışsınızdır şu ana kadar bütün yazdıklarımdan. Bir şeyi sorun haline getirmeden masaya yatırabilmek. Zaten diğer kitaplarımda size yüzleşme nasıl yapılır uzun uzun anlatmıştım. İleride başınıza gelebilecek birçok şeyi engellemenin en güzel yolu saygı adımı ile ilgili kuralları en başından masaya yatırmak ve bu konuda gerçekten çok disiplinli adımlar atmanız gerekiyor. Ve yine iş burada siz kadınlara düşüyor. Çünkü bizim saygı anlayışımız çok farklı. Damarımıza basıldığında ister istemez bu alanın dışına çıkabiliyoruz. Başlangıçta son derece masum görünen, sinir anında söylendi işte canım, denebilecek basit şeylerle Pandora'nın kutusunu açtığınızın farkında bile değilsiniz. Her insanın birbirine saygı göstermesi elbette çok güzel bir şey. Fakat kadına gösterilecek saygı bence her şeyin başında geliyor. Eğer dünya daha farklı bir şekilde işliyor olsaydı, yani şartlar daha farklı olsaydı, belki bu kuralı birazcık olsun yumuşatabilirdik ama ben sizin yerinizde olsam bir gram bile ödün vermeyeceğim bir şey olurdu saygı. Şuna benzer cümleleri o kadar çok duydum ki, bana orpu dedi, sitir git dedi, şıllık dedi, haddini bil dedi, yıkıl gözüm görmesin dedi, zevzek dedi, geri zekalı dedi, man kafa dedi, bir sus yahu dedi, sen ne anlarsın, bir karışma dedi, git işime bak sen dedi. Bazıları şaka, bazıları kavga anında söylenen cümleler. Ve siz bunlar konusunda şaka bile olsa okeyseniz eğer, fazla yapacak bir şey kalmıyor. Esra ile birbirimize elbette Esra Hanım, Aykut Bey diye hitap etmiyoruz. O devirler geride kaldı ama enerjisel olarak neredeyse aynı saygıyı hala devam ettiriyoruz. Ben ara sıra küfürlü konuşan bir adamım. Artık bunu anlamışsınızdır. Fakat eşime asla kullanmam. Kullanamam. Bizim evde yasaktır. İkimizin birlikte yasakladığı ve memnuniyetle uyduğu bir kuraldır bu. Kendi kendime veya başka bir şeylere küfredebilirim ama Esra'ya asla. Çok keyifli bir anda birbirimizle şakalaşırken elbette kaçıyor ufak tefek şeyler. O an bile uyarırız birbirimizi. Aman alışkanlık haline gelmesin diyerek. Çok enerjisel bir olaydan bahsediyorum burada sizlere. Kendinize hakaret edilmesine izin veriyorsanız, o kapıyı açıyorsanız eğer, arkanızdan gelecek olanlara şimdiden hazırlıklı olun. Birbirinize yakınlaştıkça, ilişkiniz geliştikçe daha çok sevgi ve saygı olması gerekirken, sokaktan geçen birine söyletmeyeceğiniz lafların niye sevgilinizin, kocanızın, bir erkeğin söylemesine izin veriyorsunuz? Lütfen ilişkilerinizi bir gözden geçirin. Şu an var olan veya geçmişte yaşadıklarınızı. Bahsettiğim sadece küfretmek değil burada. Anlatmaya çalıştığım hakarete uğramak. Sadece romantik ilişkilerde değil, arkadaşlıklarınızda, iş ilişkilerinizde bile bu konuda son derece hassas olun. Şakasını bile yaptırmayın. Bir arkadaşınız sarışın şakaları yapıyorsa gevrek gevrek affetmeyin. Hemen yüzleşin ve izin vermeyin sizin yanınızda bunların konuşulmasına. Eğer siz bir erkeğin bunu yapmasına izin veriyorsanız, bir kadın bu tarz olaylara izin veriyorsa gücünüzü kaptırıyorsunuz demektir. Aykut şaka canım, ne olacak? Arada olur öyle şeyler. Niye olsun? Çok sevdiğim bir arkadaşım vardı. Kızla erkekle bir grup içmeye gitmiştik. Yıllardır birbirimizi tanıdığımız için son derece rahat bir masa olmuştu. Herkes istediğini istediği şekilde söylüyordu. Oğlanlardan bir tanesi başladı anlatmaya. Özür diliyorum yazacaklarım için. Sadece kendisinin cümlelerini aktarıyorum. Abi o salak karı vardı ya. Geçenlerde mala bir vurdum, sorma gitsin. Dondum kaldım. Kanımı esas donduran masada bulunan kadınların kahkahalarla bu cümleyi ve takip eden esprileri dinliyor olmalarıydı. Bir erkek olarak şu üç hatadan birini yapan bir insanla asla bir daha görüşmem. Tıpkı o günden sonra o grupla bir daha hiç görüşmediğim gibi. 1. Kadına salak karı denilmesi. 2. Cinsel organınızdan mal olarak bahsedilmesi. 3. Seksin size vurma olarak değerlendirilmesi. Şimdi size soruyorum yine. O masada bu tarz şakalara gülenlerden misiniz? İlişkinizde minicik bile olsa hakaret işittiniz mi? Sevgilinizin yanında kendinizi onun sözleriyle hiç değersiz hissettiniz mi? İzin vermeyin. Bir an için bile olsa izin vermeyin. Genelde kendini ciddiye alan insanlardan hoşlanmam. Hayat ciddiye alınmayacak kadar güzel ve kısa bir yolculuk. Keyfini çıkarın. Beni de eleştiriyorlar. Güler geçerim. Sahtekar, umut taciri diyorlar. Umurumda bile olmaz. Evliliğime ticari onların ilişkisi diyen bile oldu. Hiç üstüme alınmadım. Öğrettiklerimle dalga geçen komedyenler oldu. Ben de herkesle birlikte güldüm. Çünkü cidden komikti. Ne zaman televizyonda veya filmlerde bir meslek grubu kötü gösterilirse olay olur. Dizide kötü bir taksici tiplemesi varsa şoförler odası veya ona benzer kurumlar ayağa kalkar. Bir terzi kötü adam olsa bütün terziler Galatasaray meydanına toplanır. Fakir çocuğun başına kötü bir olay gelince sosyal medya kahramanları hemen ayaklanır. Fakirlik suç mu diye. Hep derim, yapmayın, etmeyin, söylenenleri bu kadar ciddiye almayın. Bırak kim ne derse desin yahu. Fakat kadınlarla ilgili durum çok farklı. Lütfen ciddiye alın. Hatta o kadar ciddiye alın ki insanlar gerekirse sizi deli zannetsin. Kadınlığınızın o inanılmaz gücüne dil uzattırmayın. Gün gelir şartlar değişir. Artık toplumda kadın erkek diye bir ayrım kalmaz. Siz gerçekten hak ettiğiniz yeri geri almışsınızdır. O zaman ciddiye almayı bırakın. Yapılan şakalara siz de gülün geçin. Ama o zaman gelene kadar size gösterilecek saygının insafsız ve acımasız bekçileri olun. Vedalaşırken. Bütün prenseslere, kraliçelere ve prenslere. Öncelikle Eğer bu sayfaya kadar hala bu kitabı okuyan erkekler varsa sonsuz teşekkürler ve kocaman kocaman tebrikler. Eski ben bu kitabı sonuna kadar okuyamazdım, inanın bana. Kitabı yırtar, yazarına da ana avrat söverdim. Eğer bitirebildiyseniz, siz benim daha önce olduğumdan çok daha iyi bir yerdesiniz demektir. Gönülden kucaklıyorum sizi. Sevgili kadınlarımız, içinizden bazıları etraflarına bakıp bu kitap boyunca anlattığım güçlü kadını, evrenin en muhteşem varlığını görememiş olabilir. Belki tek görebildiğiniz evlilik programlarına katılan kadınlar. Olsun. Eğer gücünüzün farkındaysanız, enerjinizi erkekleri değiştirmeye değil, kadınlara güçlerini hatırlatmaya harcayın. Eğer gücünüzün farkında değilseniz, erkeklerden size bunu fark ettirmelerini beklemeyin. Gücünü zaten eline almış kadınların yakasına yapışın ve "Anlat bana, hatırlat bana güçlü olmayı" diye haykırın. Sözlerimi ve yolculuğumu tamamlarken Esra'nın söylediği cümle aklıma geldi yine. Kızımıza neler anlatırdın? Gücünü nasıl elinde tutmasını sağlardın? Ben de bunun üzerine hem kızıma hem oğluma buradan seslenmek istedim. Henüz doğmamış kızıma. Kadın olmanın gücünü sana ben anlatamam. O güç sana verildi bile yaratılıştan. Ben bir erkeğim. Gücünü anlayamam bütün derinlikleriyle. Seni sadece uyarabilirim yetersiz kalabilecek sözlerimle. Erkeği sev. Hem de çok sev. Ona saygı duy. Hem de çok saygı duy. Eğer kendine aynı sevgiyi ve saygıyı duyabiliyorsan önce. Erkekten üstün olduğunu her zaman bil. Fakat sakın unutma. Sadece inanmadığımız şeyleri ispatlamaya çabalarız. İspatlama ihtiyacı, bizi ezme ihtiyacı duyma. Bir erkeği değiştirmeye çalışma. Onu değişime davet et usulca. Eğer sessiz çağrını duyarsa sıkıca sarıl ona. Sessizliğin sesini duyan erkek, sessiz çağrılarını hissedebilen erkek, sessizliğin içinde sana huzur veren erkek seni hak ediyor demektir. Güven o zaman karşına çıkana. Bırak kadınlığını onun kollarına. Sevgiyi bağımlılıkla, aşkı kölelikle, fedakarlığı kendini yıpratmakla karıştırma. Değerini onun gözlerinde, güzelliğini onun sözlerinde, özgürlüğünü onun kurallarında, varlığının anlamını onun yaşamında arama. Gözyaşların hep uyarın olsun hayatında. Mutluluktan yaşarıyorsa gözlerin, bırak kendini onun kollarına. Üzüntüden ağlıyorsan, sevgiyle uğurla erkeği kendi yolculuğuna. Kadınsın ve çok özelsin. Küçük bir hayata kapılma. Bir peri masalından çıktın geldin bu dünyaya. Kanatlarını asla bırakma. Biz erkekler peri masallarını unutacağız. Noel Baba'yı yalanlayacağız. Mucizeleri küçümseyeceğiz. Duyguları güçsüzlük, hissetmeyi aptallık, sevmeyi zayıflık olarak öğreneceğiz. Kas gücü, kalp gücünden daha önemli olacak. Öfke, sorunların çözümü, kaba kuvvet her şeyi halledebilmenin yolu olacak. Ve gün gelecek senin kanatlarına ihtiyaç duyacağız. Peri tozunla iyileştireceksin bizi. Yumuşatacaksın kalbimizi. Eve dönebilmek için ışık tutacaksın yolumuza. Kanatlarından asla utanma. Keşke kadın olsam. Bir peri masalından çıkıp gelmiş olsam. Sizlerle birlikte kanat açabilsem evrene. Keşke kadın olsam. Hayatı daha derinlemesine hissedebilsem. İçimde yaşamı korumanın anlamını bilebilsem. Keşke kadın olsam. Sana kadın olmanın ne demek olduğunu anlatabilsem. Gücünün sonsuzluğunu seninle paylaşabilsem. Bir nefeste evreni sizinle birlikte içime çekebilsem. Keşke kadın olsam. Elbette cinsiyetine biz karar veremiyoruz ama olur da günün birinde oğlumuz olursa, inanın bana işim çok daha hafifleyecek. Oğluma derdimi anlatmak, kızıma derdimi anlatmaktan çok daha kolay olacak. Henüz doğmamış oğluma. Çalış baban gibi, serserilik etme. Kadına layık bir erkek ol. Ha bir de kız kardeşine yazdığım şiiri ezberle. Sonsuz sevgilerimle, Aykut Oğut. Kitabın sonu 8 Temmuz 2017, sayfa 211.